Ayrım 14.
Capio 2 ay sonra ayağa kalkmaya başlayabildi. Pek uzağa gidemiyordu. Yataktan pencereye kadar o da Gervais'e tutunarak yürüyebiliyordu. Oraya varınca sağ bacağını bir tabureye uzatıp Lorileux'ların getirdiği koltuğa oturuyordu. Yerlerin buz tuttuğu günler düşüp bacağını kıranlara gülen bu şakacı genç adam başına gelen bu kazaya çok üzülüyor, durumunu kabullenemiyordu. Yatakta geçirdiği 2 ay boyunca sövüp saymakla çevresindeki herkesi kızdırmıştı. Sucuk gibi iple sarılı, kas katı bir bacakla sırtüstü yatmak gerçekten de çekilir gibi değildi. Ne demezsiniz, tavanı artık ezbere biliyordu, hiç kuşkunuz olmasın. Yataklığın köşesindeki çatlağı isterse gözü kapalı tıp atıp çizebilirdi. Sonra koltuğa yerleşince bu kez de başka türlü tutturdu. Mumya gibi buraya mıhlanıp uzun zaman böyle mi kalacaktı? Sokak pek eğlenceli değildi. Gelen geçen yoktu. Bütün günde çamaşır suyu kokuyordu. Yo hayır, gerçekten de durduk yerde yaşlanıyordu. Sadece surların ne durumda olduğunu görüp öğrenmek için ömrünün 10 yılını seve seve verirdi. Ve böylece dönüp dolaşıp sonunda yazgısına ağız dolusu sövüyordu. Uğradığı kaza haksızlıktı. Ömründe hiç tembellik etmeyen, sarhoş olmayan, işinden gücünden başka eğlence bilmeyen dürüst bir işçinin başına bu kaza gelmemeliydi. Tembellik eden, içkiden başını kaldıramayanlar olsa belki aklı erecekti. Söz gelimi bizim peder bey bir gün içkiyi fazla kaçırmış, sonra düşüp kafasını kırmış diyordu. Hani o da bunu hak etmişti diyemem ama uğradığı kazanın gene de anlaşılır bir yanı vardı. Ben ağzıma bir damla içki koymamıştım. Bir evliya kadar dingindim. Midemde tek damla içki yoktu. Nana'ya el sallamak için döneyim derken yuvarlandım ve küt. Kendimi yerde buldum. Sizce bu haksızlık değil de nedir söyler misiniz? Eğer Tanrı varsa doğrusu ya pek garip şeyler yapıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bacaklarını tam olarak kullanmaya başlayınca da çalışmaya karşı için için derin bir kin ve nefret duymaya başladı. Günlerini kediler gibi yağmur olukları boyunca dolaşarak geçirmek bir meslek miydi yani? Şu zenginler hiç de aptal değillerdi, neme lazım. İşlerini biliyorlardı. Merdiven çıkamayacak kadar korkak oldukları için ocağın başına geçip oturuyorlar, dünyayı umursamıyorlar, ölüme de sizi gönderiyorlardı. Oh ne âlâ! Ve Capio sonunda herkesin kendi damının çinkosunu kendisi koyması gerektiği yargısına varıyordu. Elbette ya, sosyal adalet bunun böyle olmasını gerektiriyordu. Islanmak istemiyorsan sen de çatını kendin kapat. Sonra daha güzel ve daha tehlikesiz bir meslek edinmediğine pişman oluyordu. Söz gelimi ince marangozluk öğrenebilirdi pekala. İşte bu da gene Capio babanın suçuydu. Babaların hep her ne pahasına olursa olsun çocuklarını kendi mesleklerine sokmak gibi kötü hem de pek aptalca bir alışkanlıkları vardı nedense. Capio 2 ay daha koltuk değnekleriyle yürüdü. Önce sokağa inip kapının önünde bir pipo içebildi. Daha sonra da dış caddelere kadar gidip ayaklarını sürüye sürüye güneşte gezinmiş, saatlerce bir tahta sırada oturup kalmıştı. Yavaş yavaş neşesi geri geliyordu. Bu uzun gezintilerde gene eskisi gibi çenesi açılıyordu. Böylece Capio bu gezintilerde yaşama zevkiyle birlikte vücudunu sere serpe bırakmış, kasları çok tatlı bir uykuya kayarak hiçbir şey yapmadan oturmanın keyfini çıkarıyordu. Bu kendisini gıdıklayarak vücuduna girip onu uyuşturmak için iyileşme döneminden yararlanan tembelliğin ağır ağır ilerleyen zaferi gibi bir şeydi adeta. Bu gezintilerden sağlıklı, şakacı, her şeye karşı alaycı bir tavır takınarak dönüyor, yaşama güzel buluyor ve bunun sonsuza kadar sürmemesi için hiçbir neden göremiyordu. Koltuk değnekleri olmadan da yürüyebilecek hale gelince gezintilerini daha uzaklara kadar sürdürdü. Arkadaşlarıyla görüşmek amacıyla inşaatlara kadar gitti. Yapımı sürmekte olan evlerin karşısında kollarını kavuşturup duruyor, bıyık altından alaycı gülüşlerle başını sallıyordu. Ve harıl harıl çalışan işçilerle şakalaşıyor, didinip çabalamanın, kendini zorlamanın nereye varacağını onlara göstermek için bacağını uzatıyordu. Başkaları çalışırken yaptığı bu tür şakalar, Capio'nun işe, çalışmaya karşı duyduğu kini yatıştırıyordu. Hiç kuşku yok ki yeniden işe koyulacaktı. Koyulması da gerekiyordu. Ne var ki bunu olabildiğince erteleyecekti. Başına bütün bu gelenlerden sonra işi savsaklamakta yerden göğe kadar haklı değil miydi? Hem de doğrusu ya, bir parça yan gelip yatmak pek hoşuna gidiyordu. Ayıp değil ya. Capio, canı sıkıldığı günler, öğleden sonra Lorileux'lara kadar uzanıyordu. Karı koca ikisi de ona pek acıyorlardı. Her türlü ağırlama ve gönül almalarla genç adamı kendilerine çekiyorlardı. Evliliğinin ilk yıllarında Gervais'in etkisiyle onların ellerinden kaçmıştı. Ancak şimdi karısının verdiği korkuyla alay ederek onu yeniden avuçlarının içine almayı başarıyorlardı. Ne yani, erkek değil miydi o? Bununla birlikte Lorileux büyük bir kibarlıkla pek ileri gitmeyip ağızlarını sıkı tutuyorlardı. Çamaşırcı kadının meziyetlerini göklere çıkararak övüyorlardı. Capio henüz Gervais'le çekişmiyordu. Ablasının kendisini çok sevdiğine, üzerine toz kondurmadığına yemin ediyor ve onunla iyi geçinip görümcesine o kadar kötü davranmamasını istiyordu. Karı koca arasında ilk kavga bir akşam Etienne yüzünden çıkmıştı. Çinko işçisi öğleden sonrayı Lorileux'lerin evinde geçirmişti. Eve döndüğü zaman yemeğin hala hazır olmadığını, çocukların da pek acıktıkları için ağlamaya başladıklarını görünce Capio birdenbire öfkesini Etienne'den çıkarmış, çocuğun suratına iki şamar indirmiş, sonra da tam bir saat homurdanıp durmuştu. Bu piç kurusu kendi çocuğu değildi. Evde onun varlığına ne diye dayanıyordu sanki? Günün birinde onu kapı dışarı edecekti. O zamana kadar yumurcağı ileri geri konuşmadan, durumu fazla sorun haline getirmeden kabul etmişti. Ertesi günde onurundan, saygınlığından söz etmeye başladı. Aradan 3 gün geçtikten sonra çocuğun kıçına sabah akşam tekme savurmaya başlamıştı. İş o hale gelmişti ki çocuk onun merdivenlerden çıktığını işitince hemen gujetlere kaçıyordu. Yaşlı dantelci kadın oracıkta derslerini çalışsın diye masanın ucunda ona bir yer açıyordu. Gervais epey zamandır yeniden çalışmaya başlamıştı. Artık saatin cam fanusunu kaldırıp koyma zahmetine girmiyordu. Biriktirdiği paraların hepsi çoktan suyunu çekmişti. Harıl harıl hiç soluk almadan, durup dinlenmeden 4 kişi için çalışmak zorundaydı. Çünkü doyurulacak 4 boğaz vardı. Bütün bu insanlar onun eline bakıyordu. Haline acıyanların söylediklerini işittiği zaman hemen Capio'yu haklı göstermenin yolunu buluyordu. Düşünün bir kez, ne kadar acı çekmişti. Huyunun değişmesine şaşılacak bir şey yoktu. Ama elbette ki sağlığı yerine geldikçe bu da geçecekti. Ve bu arada Capio'nun şimdi artık sağlıklı top gibi göründüğünü, pekala yapılara dönüp yeniden işe koyulabileceğini söyleyen olursa Gervais yine karşı çıkıyordu. Hayır hayır, daha zamanı değildi. Onu yeniden yataklara serilmiş görmek istemiyorum. Elbette ki doktorun kendisine ne söylediğini biliyordu. Her sabah ağırdan alınmasını, kendini zorlamamasını söyleyerek Capio'nun çalışmasına engel olan kendisiydi. Hatta yeleğinin cebine 20 meteliklik bozuk paralar bile koyuyordu. Capio da bunları son derece olağan şeylermiş gibi kabul ediyordu. Kendini nazlandırmak için türlü ağrılardan, sızılardan yakınıyordu. 6 ay olduğu halde daha iyileşmemiş gibi görünmek pek işine geliyordu. Şimdi arkadaşlarının çalışmalarını seyretmeye gittiği günler onlarla birlikte gidip bir kadeh şarap içiveriyordu. Meyhanede pek kötü bir yer değildi hani, insanı rahatlatıyordu. Arkadaşlar arasında gülüşüp eğleniyorlar, zaten neydi ki topu topu 5 dakikacık kalıyorlardı. Bu kadarcık şey kimsenin namusuna dokunmaz, onurunu lekelemez kuzum. Sadece kasıntılı, gösterişçi kimseler meyhane kapısının önünde susuzluktan çatlamış gibi yaparlardı. Bir zamanlar onunla alay etmekte yerden göğe kadar hakları varmış meğer. Çünkü bir bardak şarap hiç kimseyi öldürmüyordu. Capio ağzına şaraptan başka içki koymamakla övünerek göğsünü yumrukluyordu. Şarap gibi var mıydı canım? Bir kere insanın ömrünü uzatıyor. Midesine dokunmaz, sarhoş etmez. Bununla birlikte birkaç kez günlerce aylak gezip o inşaattan bu inşaata, o meyhaneden öteki meyhaneye dolaştıktan sonra eve çakır keyif döndüğü olmuştu. O günler Gervais, Capio'nun sarhoş zırvalarını gujetlerin işitmesine engel olmak amacıyla başının çok ağrıdığını bahane ederek evlerine konuk kabul etmemişti. Bu arada genç kadın yavaş yavaş üzüntüye kapılmaya başladı. Neşesini yitirdi. Sabah akşam hala kiracı bekleyen dükkanı görmeye Gutedor sokağına gidiyordu. Giderken de yaşını başına almış bir insana yakışmayacak bir çocukluk yapıyormuş gibi gizleniyor ve birisi görecek diye ödü kopuyordu. Dükkan gene kafasını kurcalamaya başlamıştı. Gece lambayı söndürüp de gözleri açık olduğu halde dükkanı düşünmekten yasak bir zevkin büyüsünü buluyordu. Yeniden kendini hesaplara kaptırıyordu. Kira için 250 frank, 150 frank da araç gereç ve yerleşme harcamaları dersek 15 gün geçinmek için de 100 frank ayırmalıydı. Hepsi birden en azından 500 frank tutuyordu. Bu işten açık açık herkese söz etmemesi, hep Capio'nun hastalığı nedeniyle yenip bitirilen birikmiş paraları üzülürmüş gibi görünmek korkusundandı. Çoğu zaman ağzından bir laf kaçıracakmış gibi olduğu zaman sapsarı kesiliyordu. Aklından kötü bir düşünce geçirmiş gibi sözü hemen değiştiriveriyordu. Şimdi bu kadar büyük bir parayı bir yana koyuncaya kadar 4-5 yıl durmadan çalışıp dinlenmesi gerekiyordu. Zaten bütün üzüntüsü de hemen işini kurup kendi dükkanına yerleşememesinden kaynaklanıyordu. Kapyoyu hesaba katmadan çalışma zevkini yeniden bulması için kocasına aylarca zaman tanıyarak evin bütün gereksinimlerini kendisi karşılayacaktı. Kapyonun şarkı söyleyerek ve bir şişe şarap ısmarladığı o çizmeli hayvanına yaptığı bir eşek şakasını anlatarak neşe içinde eve döndüğü günlerde zaman zaman kapıldığı gizli korkulardan kurtulmuş, geleceğinden emin, rahat bir insan olacaktı. Bir akşam Gervais evde yalnızken Gujet içeri girdi ve her zaman yaptığı gibi kaçmadı. Oturmuş genç kadına bakarak içiyordu. Söyleyecek önemli bir sözü vardı besbelli. O sözü kafasında evirip çeviriyor, bir düzene sokmaya çalışıyordu ama ona bir türlü uygun bir şekil veremiyordu. En sonunda uzun bir suskunluktan sonra kesin kararını verdi, piposunu ağzından çıkarıp bir solukta ateşe düşmüş gibi ''Bayan Gervais'' dedi, ''size ödünç para vermeme izin verir misiniz lütfen?'' Gervais o sırada konsolun bir çekmecesine doğru eğilmiş bir bez arıyordu. Yüzü kıpkırmızı kesilerek doğruldu. Demek ki o sabah dükkanın karşısında dikilip tam 10 dakikaya yakın bir zaman adeta kendinden geçmişçesine orasını seyrettiğini Gujet görmüştü. Genç adam sanki kırıcı bir öneride bulunmuş gibi utangaç bir tavırla sıkılarak gülümsüyordu. Gervais bu öneriyi hemen geri çevirdi. Ne zaman ödeyeceğini bilmeden asla para kabul edemezdi. Hem sonra bu iş için gerekli olan para pek fazlaydı. Gujet hala ayak dirediği için sonunda şaşkın ve öfkeli bir tavırla ''İyi ama sizin evlenme işiniz ne olacak? Evlenmek için ayırdığınız parayı almayı elbette ki hiçbir zaman istemem.'' diye bağırdı. Bu kez de Gujet kulaklarına kadar kızararak ''Siz bu iş için hiç tasalanmayın.'' dedi. ''Artık evlenmiyorum. Öyle bir düşünceydi işte. Geldi geçti. Gerçekten de parayı size ödünç vermeyi daha uygun buluyorum.'' Bunun üzerine her ikisi de başlarını önlerine eğdiler. Aralarında hiç sözünü etmedikleri tatlı bir şey vardı ve Gervais öneriyi kabul etti. Gujet daha önceden annesine haber vermişti. Genç kadınla birlikte sahanlığın öbür yanına geçerek hemen onu görmeye gittiler. Dantelci kadın sakin yüzünü kaslanın üzerine eğmiş, ciddi biraz da üzgündü. Oğluna engel olup onu üzmek istemiyordu ama artık Gervais'in tasarısını onaylamıyordu. Nedenini de açıkça dobra dobra söyledi. Kapyo'nun gidişatı iyi değildi. Gün geçtikçe ahlakı bozuluyordu. Kapyo sermayeyi yiyip bitirecekti. Bayan Gujet özellikle de Çinko işçisinin hastalığı süresince okuma yazma öğrenmeyi kabul etmemiş olmasını bağışlamıyordu. Demirci ona ders verme önerisinde bulunmuştu ama Beriki bilginin insanları zayıflattığını ileri sürerek onu başından sağmıştı. Bu yüzden iki işçi hemen hemen birbirlerine darılmışlardı. Her biri kendi bildiği yoldan gidiyordu. Ama Bayan Gujet o kocaman oğlunun yalvaran bakışlarını görünce Gervais'e karşı çok iyi davrandı. Komşularına 500 frank vermeyi kararlaştırdılar. Her ay 20 frank vererek bu parayı ödeyeceklerdi. Kapyo konuyu öğrenince gülerek ''Hey buraya bak, demirci sana göz koymuş anlaşılan.'' diye bağırdı. ''Yo bak açıkça söyleyeyim, o yandan gönlüm rahat, beceriksiz salağın biri. Parasını zamanında öderiz ama doğrusu ya eğer üçkağıtçılara işi düşseydi avucunu yalardı o.'' Kapyolar hemen ertesi günü hiç vakit kaybetmeden gidip dükkanı kiraladılar. Gervais bütün günü Nüve Sokağı'ndan Gutedor Sokağı'na mekik dokuyarak geçirdi. Mahallede onun böyle kuş gibi uçarcasına hiç topallamayacak kadar neşeli çevik gidip geldiğini görenler bacağını ameliyat ettirmiş olsa gerek diyorlardı. Boşlar Nisan sonundan beri Pasiniyer Sokağı'ndan ayrılmışlardı. Gutedor Sokağı'ndaki o büyük binanın kapıcılığını yapmaya başlamışlardı. Doğrusu ya şaşılacak bir rastlantıydı bu. Gervais'in canını sıkan şeylerden biri de Nüve Sokağı'ndaki evinde kapıcı derdi olmaksızın rahat rahat yaşadıktan sonra şimdi geçimsiz, huysuz birinin egemenliği altına girmek, yere bir parçası dökülmüş diye, yok efendim akşamüstü kapı çok hızlı kapanmış diye onunla kavga etmek zorunda kalacağıydı. Hani şu kapıcı milleti yok mu? Topunun canı cehenneme. Hiçbiri de yenilir yutulur cinsten değildi. Ama ne me lazım, boşlar başkaydı. Onlarla bir arada yaşamak bir zevkti. Zaten uzun süreden beri tanışıyorlardı. Çok iyi anlaşıyorlardı nasıl olsa. Kısacası tek bir aile gibi olacaklardı. Dükkanın kiralandığı gün kapyolar kontratı imzalamaya geldikleri zaman Gervais yüksek kapının altından geçerken yüreğinin heyecandan kabardığını hissetti. Demek ki bir küçük kenti andıran bu binada oturacaklar daha. Burası merdivenleriyle koridorları birbirleriyle kavuşup kesişen, bitmek tükenmek bilmeyen sokaklar gibiydi. Pencerelerine güneşte kuruyan çamaşırlar asılı boz renkli ön yüzler, kent alanlarına özgü çökük döşeme taşlarıyla loş ışıklı avlu, duvarlardan taşmakta olan emeğin uğultusu genç kadında büyük bir heyecan yaratıyordu. Sonunda özlemine kavuşmak üzereydi. Yüreğinde hem bundan kaynaklanan sevinci hem de ense kökünde soluğunu işittiği açlığa karşı verdiği savaşta başarısızlığa uğrama korkusunu duyuyordu. Pek yürekli bir girişimde bulunduğunun bilincindeydi. Zemin kattaki atölyelerin diplerinde çilingirin çekiş sesleri ve marangozun rendeleri takırdayı pışırdatırken harıl harıl işleyen bir makinenin tam çarklarının arasına atılıyormuş gibi geliyordu ona. O gün giriş kapısının sundurması altından akan boyahanenin suları çok tatlı bir yeşil renkteydi. Gervais gülümseyerek bu suların üstünden atladı. Bu rengi ilerideki mutlu günlerin bir belirtisi olarak gördü. Mal sahibiyle boşların kapıcı odasında buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Lapix sokağında büyük bir bıçakçı dükkanının sahibi olan Bay Marescot vaktiyle sokak sokak dolaşıp gezici bileycilik yapmıştı. Bugün birkaç milyonluk bir mal varlığı olduğu söyleniyordu. 55 yaşlarında güçlü kuvvetli, iri kemikli, gümüş madalyalı, eski bir işçi olduğunu gösteren son derece kocaman elleri olan bir adamdı. Onu en mutlu eden şeylerden biri de kiracılarının bıçaklarını ve makaslarını alıp götürerek bunları keyfi için kendi elleriyle bilemekti. Kapıcının loş odasında kuytu bir köşeye gizlenip saatlerce oturarak hesapları denetlediği için kibirsiz diye adı çıkmıştı. Bütün işlerini orada görüşüp tartışırdı. Kapyolar geldikleri zaman onu Bayan Boş'un yağ lekeleri içindeki masasının başında oturmuş buldular. Kapıcılar A merdiveninin ikinci katında oturan terzi kadının kirayı vermedikten başka üstelik nasıl küfür ettiğini anlatıyorlardı. Sonra kontrat imzalanınca Marescot çinko işçisinin elini sıktı. İşçileri severdi. Zamanında kendisi de az dedinip ter dökmemişti. Ama çalışmak gibisi var mıydı? İnsan o sayede her şeye erişirdi. Bunu dedikten sonra ve ilk 6 aylık kira karşılığı olan 250 frangı özenle sayıp geniş cebinin derinliklerine indirdikten sonra yaşam öyküsünü anlattı. Göğsündeki nişanı gösterdi. Bu arada Gervais boşların takındıkları tavrı görünce biraz sıkılmıştı. Karı kocanın sanki kendisini tanımazmış gibi bir halleri vardı. Yerlere kadar eğilerek mal sahibinin çevresinde dört dönüyorlar. Her sözüne kulak kabartarak başlarını sallayıp onu dalkavukça onaylıyorlardı. Bir ara Bayan Boş ok gibi dışarı fırladı. Sonuna kadar açılmış musluğunun dört bir yanı sulara boğulduğu çeşme önünde çamurlara bataçıka oynayan bir sürü çocuğu oradan kovdu. Ve evin düzen içinde bulunup bulunmadığına kesinlikle inanmak istercesine bütün pencerelere ağır ağır göz gezdirdi. Kat kat etekliklerinin içinde dimdik ve sert tavrıyla avluyu geçip geri geldiği zaman emri altında 300 kiracı bulundurmakla başlayalı beri nasıl büyük bir yetkiye sahip olduğunu anlatmak isteyen bir dudak büküşü vardı. Boş o sırada gene ikinci kattaki terzi kadından söz ediyordu. Kadının kesinlikle evden atılması gerektiği kanısındaydı. Yöneticiliğine leke sürülmesinden çekinen bir kahya kasılmalarıyla gecikmiş kiraları hesaplıyordu. Bay Marescot evden çıkarma fikrini onayladı ama gelecek ayın ortasına kadar beklemek istiyordu. Kiracıları sokağa atmak çok ağır ve acı bir işti. Üstelik böyle bir davranış mal sahibine bir metelik bile kazandırmıyordu. Gervais de hafifçe ürpererek bir felaket olur da günün birinde kirasını ödeyemezse kendisini de acaba sokağa atar mı diye düşündü. Kapkara eşyalarla dolu is içindeki kapıcı odası bir mahzen gibi loş ve nemliydi. Pencereden giren ışık, terzinin orada duran ve üzerinden ters yüz edilmek amacıyla getirilmiş eski bir ceket bulunan masasına vuruyordu. Beri yanda boşların 4 yaşındaki kızıl saçlı küçük kızları Pulin yere oturmuş, tencereden yükselen keskin yemek kokusunu içine çekerek dana etinin pişmesini uslu uslu seyrediyordu. Bay Marescot çinko işçisine bir kez daha elini uzatırken, Beriki de ona daha sonra konuşacaklarına söz verdiği onarım işini anımsattı. Ama mal sahibi öfkelendi. Hiçbir şeye söz vermemişti. Hem zaten dükkanlarda hiçbir zaman onarım yapılamazdı ki o da nereden çıkmıştı. Ama gene de kapyolarla boşu peşine takarak gidip dükkanı görmeye razı oldu. Eski kiracı giderken rafları ve tezgahları da alıp götürmüştü. Çırılçıplak kalan dükkanın kapkara tavanı, üzerinden sarı renkli eski kağıt parçaları sallanan çatlak duvarları tamamen ortaya çıkmıştı. Orada odaların çın çın öten boşluğu içinde şiddetli bir tartışma başladı. Bay Marescot avaz avaz bağırarak dükkanları güzelleştirmenin esnafın kendisine ait bir iş olduğunu söylüyordu. Çünkü sonunda esnaf her yanı altın yaldızlarla donatmak isteyebilirdi. Oysa mal sahibi her tarafı altınla kaplayamazdı ya. Ardından da Lapix sokağındaki kendi dükkanını anlattı. Oraya 20.000 franktan fazla harcamıştı. Beri yanda Gervais o ev kadının direnciyle çürütülmesi olanaksız bir fikri durmadan yineliyordu. Eğer burası bir konut olsaydı duvarlara kağıt kaplatacaktı değil mi ya? Öyleyse dükkanı niçin konut saymıyordu? Ondan istediği atla deve değildi ya. Tavana bir badana çektirsin, duvarlara da kağıt kaplatsın, o kadarı yeterdi. Bu arada boş ciddiyetini ve kayıtsızlığını bozmuyordu. Sırtını dönüyor, havaya bakıyor, tek sözcük söylemiyor, ne düşündüğünü kesinlikle belli etmiyordu. Capio ona habire göz kırptığı halde bir iki mal sahibini üzerindeki büyük etkisini kötüye kullanmak istemezmiş gibi görüyordu. Bununla birlikte en sonunda yüzünde hafif bir kıpırtı belirdi. Belli belirsiz bir gülümsemeyle başını salladı. İşte tam o sırada da Bay Marescot sabrı tükenmiş bir zavallı tavrı takınarak elinden altınları alınan bir cimri gibi 10 parmağını birden çengel gibi açmış, Gervais'in ısrarlarına boyun eğerek kağıt parasının yarısını onun vermesi koşuluyla tavanı badana ettirmeye ve duvarları kağıt kaplatmaya söz vermişti. Artık başka söz dinlemek istemediği için çabucak oradan savuştu. Bunun üzerine boş, kapyolarla yalnız kalınca hemen büyük bir neşeyle onların omuzlarına şaplakları indirmeye başladı. Nasıl? Sonunda koparmışlardı işte dükkanı. Eğer kendisi olmasa duvar kağıdını da tavanın badanasını da dünyada adama kabul ettiremezlerdi. Mal sahibinin göz ucuyla nasıl kendisine danıştığını ve kendisinin gülümsediğini görünce ansızın nasıl kararını verdiğini fark etmemişler miydi? Sonra evde asıl kendi sözünün geçtiğini, buraların gerçek sahibinin kendisi olduğunu gizlice itiraf etti. Evden kiracıların çıkarılmasına o karar veriyordu. Hoşuna giden kimselere daireleri o kiralıyordu. Kira paralarını topluyor, haftalar boyunca bunları konsolun gözünde tutuyordu. O akşam kapyolar, boşlara teşekkür etmek amacıyla 2 şişe şarap göndermeyi nezaket gereği saydılar. Yapılan iş bir armağanı hak etmişti. Hemen o pazartesi işçiler dükkanda çalışmaya başladılar. Özellikle de duvar kağıdının satın alınması büyük bir sorun oldu. Gervais duvarları aydınlatmak ve süslemek amacıyla mavi çiçekli kurşuni bir kağıt istiyordu. Boş, genç kadını kağıtçıya götürme önerisinde bulundu. Kendisi istediği gibi seçerdi. Ne var ki ev sahibinin kesin buyruğu vardı. Kağıdın toplam ederi 15 meteliği geçmeyecekti. Kağıtçının dükkanında tam 1 saat kaldılar. Genç kadın topu 18 meteliklik şal örneği pek sevimli bir kağıtta aklı kaldığından öbür kağıtların hepsini pek çirkin buluyordu. Bir türlü beğenemiyor ve üzülüyordu. Sonunda kapıcı boyun eğdi. Bir yolunu bulacaktı. Gerekirse hesapta bir top fazla gösterirdi. Bunun üzerine Gervais dönüşte puline pasta aldı.